Ayrım 21, sayfa 208. Aylar sonra bu olayları sağlam kafayla düşündüğümde o sıra kendime bir zarar geleceğinden hiç korkmamış olduğumu fark ettim. Korkuyordum, doğru, ama kendim için değil. Katya'nın tam anlamıyla deli olduğunu anlıyordum. Kardeşini tabancayla öldürdüğünü biliyordum. Hatta belki babasını da. Beni öldürmeyeceğine inanmam için hiçbir neden yoktu. Oysa yine de duygularımın arasında bu tür bir korku duymamaktaydım. Belki de ölmek, her şeyden kurtulmak fikrinin kendine göre bir çekiciliği vardı. En baskın duygum acımaydı. Sevgi ve acıma. Beni ona doğru çeken şeylerdi bunlar. Vücudu polün üstüne uymayan elbiseler içinde ufacık, kolayca kırılabilecek kadar ince görünüyordu. Saçları arasından ıslak bukleler kabarmaktaydı. Trajikomik bir palyaçoya benziyordu. Yarı iğrenç, yarı patetik. Onu kollarıma alıp avutmak, rahatlatmak istiyordu canım. Ama onu gerçeğe döndürebilmenin bir tek yolu varsa, o yolun mutlaka onu serbest bırakmaktan geçeceğini biliyordum. Kendini hangi rolde güvenli hissediyorsa o rolü oynamasına izin vermeliydim. Zihnindeki fırtınalardan nereye sığındıysa orada kalmalıydı şimdilik. Salona girdik, bana doğru döndü. Pol gibi kasılıp tıpkı onun gibi o sıkkın genizden gelen sesiyle sordu. Herhalde biraz brandy hoşuna gider ha? Bahçede bir bayana ilan aşk ederken vurulmak herkesin her gün karşılaştığı bir olay değil ne de olsa. Bunu kutlamak gerekir. Bana uzattığı brandy'yi kabul ettim. Kendini almadı. Taratça da içelim mi? Diye sordu. Bugün de Katya'nın bayıldığı o güzel günlerden biri. Belki de yalnızca doğanın güzelliğinden konuşuruz. Peşi sıra taraçaya çıktım, oturdum. O da karşıma oturdu. Ayak bileklerini çaprazlamış, dizlerini bitiştirmişti. Vücudunun zarif çizgileri kıyafetiyle çelişiyordu. Nereden başlamalı, ne söylemeli? Pasi'de öğrendiğim hesaplı, profesyonel konuşma üslubuna kayar buldum kendimi. Çevresindeki olayların ne kadarının farkında olduğunu anlamak için ona ''Baban nasıl?'' diye sormakla işe başladım. Yüzüme çabucak baktı. Gözlerinde güvensizlik vardı. ''Seni holde gördüğüm zaman babamın odasından çıkıyordun. Öldüğünü bal gibi biliyorsun.'' Başımı salladım. ''Evet, çok üzüldüm. Nasıl öldü?'' ''Sevgili dostum, tıbbi geçmişi olan biri, senin kadar tecrübesiz olsa bile bir bakışta onun kendi kendini vurduğunu anlar sanırdım. Kibar kurtuluş yolunu seçti.'' ''Neden kurtuluş?'' ''Seni bahçede bulduğum zaman babam.'' Cümlenin orta yerinde birden durakladı, bana baktı. Gözlerinde aklının karıştığı, içinin kuşkuyla dolduğu okunuyordu. Konuşmaya başladığında o genizden gelme sesi kaybolmuştu. Katya'nın sesiyle konuştu. ''Anlayamıyorum, sen vurul...'' Parmak uçlarını alnına dokundurdu. ''Vurulmuştum evet, ama yalnızca yaralandım, ciddi değildi.'' ''Yalnızca yaralandın mı?'' ''Evet ama...'' Gerçeklerden uzaklaşır gibiydi. Yüz ifadesi dalgınlaştı. ''Evet ama ben...'' ''Babanın beni bahçede bulduğunu söyledin.'' diye cesaret verdim ona. ''Ama beni vuran o değildi, değil mi?'' ''Babam mı? Buna kim inanır? Babam yumuşacık bir insandır. Dünyada kimseye zarar vermez.'' ''Dinle beni.'' Uzanıp elini tutmak, onu rahatlatmak için can atıyordum. Ama kendi kişiliğiyle Pol'ün kişiliği arasındaki boş alanın neresinde olduğunu bilmeme olanak yoktu. Pol benim temasımdan hoşlanmazdı. Bir kişilikten öbürüne geçişindeki küçük işaretleri, belirtileri okumayı da kısa zamanda öğrendim. Sesin boğuklaşıp alçalması, gözlerin kısılması... Ağzın Pol'e özgü küçümseyici ifadeye bürünmesi gibi. Ama şu anda karşımdakinin ikisinden hangisi olduğu konusunda ancak tahmin yürütebilirdim. ''Dinle Pol. Dün bana Paris'te neler olduğunu anlatmıştın. Lütfen biraz daha anlatır mısın o olayı?'' Tabancayı kucağına koydu. Dalgın gözlerini bahçeye doğru çevirdi. Sesi ifadesiz yamyastıydı. ''Herhalde dün sana gerçeği söyledim. Daha doğrusu gerçeğin tümünü söylemedim.'' Arada herhalde kelimesini kullanması yeniden Pol'ün kişiliğine döndüğünü, yalnız geçmiş olayları tam bilemediğini anlattı bana. İnsanlar arası ilişkiler konusunda epey zeki ve kurnazdı. Şimdi doğrunun tümünü söyle öyleyse. Paris'ten başla. Sali'ye taşınmanızdan hemen önceki günlerden. Gözlerindeki bakış katılaştı. Burun delikleri hafifçe açıldı. Konuşmaya başladığında sesi yine benim ilgimi dolduran o gıcırtılı sesti. Aslında ondan çok daha önce başladı dostum. Hem de çok uzun zaman önce. Zavallı Katya'nın genç kızlıktan kadınlığa ilk adımlarını attığı sıralarda. Küçük, acemi, Otons olduğu sıralarda. Birden anlar gibi oldum. 15,5 yaşındayken mi? Evet, tam 15,5. Bana bakıp hafifçe gülümsedi. Herhalde hayaleti düşünüyor olmalısın ha? Evet, onu düşündüm. Ne oldu Katya'ya 15,5 yaşındayken? Kaşlarını çattı. Bu anıdan uzaklaşmak ister gibiydi. Düşünmesi hoş bir olay değil. Çirkin, utanç verici bir. Sezgilerim Katya'nın bu olayı anlatmayacağını fısıldıyordu. Bunu Paul'den öğrenmek zorundaydım. Lütfen anlat bana Paul. Bir süre sessiz kaldı. Sonra konuşmaya başladı. Gözleri bahçenin ortalarında bir yere görmeden bakıyordu. O yaz bir arkadaşım bir aylığına konuk gelmişti. Yakışıklı bir serseriydi. Benden de birkaç yaş büyüktü. Beni kumara, diğer uygar eğlencelere o takdim etti. Hemen her gece çıkıyorduk. Ya kumar oynuyor ya da Sandoni'nin kaldırım dilberlerini eğlenceli pozlara sokuyordu. Benim sınıfımdan gençler için tipik bir tutum, çılgın bir hayat. Bu genç Katya'ya sık sık takılır, onunla flört ederdi. 20 yaşına varmış erkekler genç kızlara hep yaparlar bunu. Onların utangaçlığından, ürkekliğinden zevk alırlar. Yemek boyunca sohbet eder, bahçede yürüyüşler yapardı. Tahmin edebileceğin gibi kız kardeşim onun bu ilgisinden hem hoşlanıyor hem de bunu iltifat sayıyordu. Ben pek önemsemiyordum. Hatta oyuna ben de katıldım. Delikanlıya duyduğu hayranlıktan ötürü ona takıldım. Erkek kardeşler bunu genellikle yapar hani. Delikanlının bir gaddar yanı vardı. Sandoni kızlarına davranışından fark ettim. Ama Katya'ya olan davranışı için kaygılanmak aklıma gelmedi. Ne de olsa aynı sınıftan kibar insanlardık. Katya da benim kardeşimdi. Tabii o zaman henüz Katya değildi. Hala Otons'tu. Durmadan kızaran utangaç Otons. Gözleri indi, hayale dalmış gibi oldu. Bir anlık sessizlikten sonra evet dedim. Elleri kucağında tabancanın üzerine kavuşturmuştu. Bir elinin tırnakları öbür elinin avucuna batıyor gibiydi. Onun ırzına geçti. Gözleri telaşla benimkileri aradı. Sanki bu kadar korkunç bir şeyin mümkün olup olmayacağını soruyordu. Otons'un ırzına geçti. Otons'un ırzına geçti. Bunu tahmin ediyordum. Korkum baştan beri giderek artıyordu. Ama duyduğum anda buz kesildim. Kelimelerin çoktan ölmüş olan zavallı Otons'a karşı böylesi bir acıma duygusu yansıtması etkilemişti beni. Ona sarılmak, avutmak geldi içimden. Ama soruları sürdürdüm. Zihnini boşaltmak, onu konuşturarak içine attığı bu korkularla yüzleşmesini sağlamak, yaraları ortaya çıkarıp anlayışın, tedavinin ışığına tutmak istiyordum. Sesimi tarafsız ve tonsuz çıkarmaya çalışarak, ''Evet, Otons'un ırzına geçti.'' dedim. Peş peşe birkaç hızlı soluk alıp sakinleşmeye çalıştı. Konuştuğu zaman sesi yine boğuktu. O gece o arkadaşımla birlikte eve döndük. Yine her zamanki gibi geç döndük. Ama bu sefer her zamankinden biraz daha sarhoştuk. Yatağıma yıkıldım. Bir dakika içinde sızdım. O gizlice odadan çıkıp Katya'nın kapısını vurmuş olmalı. Ay ışığında bahçede dolaşmayı önermiş ona. Tatlı, ılık, güzel bir geceydi. Otons da yeni yetmelik aşkı içinde heyecan doluydu. Herhalde gece yarısı gizlice çıkıp bir gençle bahçede dolaşmanın heyecanında karışmıştı işe. Katya gülümsedi. Gözleri yaramaz bir pırıltıyla parladı. Alt dudağını dişleri arasına sıkıştırdı. Omuzlarını hafifçe kaldırdı. Kıyafetimden çok utanıyordum. Geceliğim o uzun, pazen geceliklerdendi. Hiç de dişi bir kılık değildi. Saçlarımı da açmıştım. Dolaşmıştı saçlarım yatakta. Saçlarına dokundu. İfadesi heyecandan kararsızlığa, korkuya dönüştü. İlk defa olarak Otons'la karşılaşmıştım. Bahçedeki tatlı hayaletli. İfadesi yine değişti. Parmakları saçlarından ayrıldı. Gözlerinin önünde bulutlar uçuşur gibi oldu. Sonra çene kaslarının gerildiğini gördüm. Paul'ün sesiyle konuştu. Sana söylemiştim, adamın zalim bir yanı vardı. Sandoni fahişlerinin canını yakmaya bayılırdı. Üstelik sarhoştu da. Otons'u yere, çiçekliğin çamurları içine yıktı. Ona yumruklarıyla vurdu. Dövdü onu. Dudağı patladı. Midesine de yumruk attı. Sert. Tekrar. Sana acı veriyorsa bunları anlatmak zorunda değilsin. Parmaklarını onun gözlerine bastırdı. Bağırırsa gözlerini oyacağını söyledi. Kabuğundan fırlayan üzümler gibi. Kulağına bunu fısıldadı. Kabuğundan fırlayan üzümler gibi. Gözlerini öyle bastırdı ki kız ışık pırıltıları görmeye başladı. Acıdı çok. Sonra... Bana anlatmak zorunda değilsin Katya. Ah Jean-Marc, öyle şeyler yaptı ki bana. Ağlıyordu. Hıçkırıkları boğazına tıkandı. Ben tam onu kollarıma almak üzere ayağa kalkarken ifadesi birden tekrar donuklaştı. Yüzü gerildi, dudakları inceldi. Gözleri hala yaşlarla sırılsıklama olduğu halde katılaşıverdi. Elimi omzuna koyup pat pat okşadım. Canı sıkılan bir erkek dostumu avutuyormuş gibi. Yeniden konuştuğunda Paul'ün tonsuz genizden sesini duydum. Nedenini asla bilemeyeceğim ama o sabah şafak sökerken uyandım. Akşamdan kalma olduğum halde. Biraz açılmak için bahçede dolaşıp hava almak istedim. Onu orada buldum. Bahçedeki salıncağa oturmuştu Otons. Çırılçıplaktı, cildi buz gibiydi. Durmadan titriyor, ürperiyordu. Yüzü kan içinde ve şiş şişti. Orada öylece oturuyor, gözü karşıda sallanıyordu. Bir tek notayı tekrar tekrar söyleyip duruyordu. Sabahlığımı ona sarıp kaldırdım, eve getirdim. Uysal uysal geldi, sanırım beni fark etmedi bile. Onu elimden geldiği kadar temizledim, yatağına yatırdım. Üzerine kuş tüyü yorganlar örttüm. Karşı koymadı ama bana yardımcı da olmadı. Bir bebek gibiydi tıpkı, ruhu uçmuş, içi boşalmış gibiydi. Saatlerce yanında oturdum, saçlarını okşadım. Her şeyin yoluna gireceğini anlattım ona. Her şeyin yoluna gireceğini. Orada öylece yatıyordu. Gözleri tavana bakıyor ama görmüyordu. Sözlerimi anladığını bile sanmıyorum. Ama belki insan sesinden bir avuntu duyuyordu. Sonunda öğleden sonra geç saatlerde birden uyudu. Göz kapakları bir anda kapandı. Derin bir uykuya daldı. Öyle derin uyuyordu ki bir an öldü diye korktum. Katya sustu. Tırnaklarının batırdığı avucunu kaşıdı. Orada kırmızı tırnak izleri kalmıştı. Elimi omzundan çektim. Yerime oturdum. Sandalyemi ona biraz daha yaklaştırdım. Ama tabii ölmedi, dedim. Yaşadı. Yüzünde incecik, acı bir gülümseme belirdi. Yok, ölmedi. Ama yaşamadı da. Katya'nın utancını hizmetkarlardan saklamak için ben öyle düşünüyordum. Katya'nın utancı diyordum. Ulu Tanrım, erkekler nasıl böyle düşünebiliyor Monjean? Gözlerini yumdu. Derin, uzun, ürperti dolu bir soluk çekti. Sonra devam etti. Utancını hizmetkarlardan ve dış dünyadan saklamak için herkese onun su çiçeği çıkardığını, karantinada olduğunu söyledim. Odasına bir tek ben girebiliyordum. Çünkü ben su çiçeğini daha önce de çıkarmış olduğum için bağışıklığım vardı. 2 hafta boyunca gece gündüz başını bekledim. Açılır kapanır bir yatak getirip orada yattım. Tepsiyle getirilip kapının dışına bırakılan yemeklerle besledim onu. Ve saatlerce konuştum onunla. Susmaksızın bir sürü sakinleştirici saçmalık anlattım. Çocukken yaptığımız yaramazlıkları hatırlattım. İyileştiği zaman ne gibi planlarım olduğunu söyledim. Sessizliği önlemek için her şeyi yaptım. Çünkü o hiç konuşmuyordu. Ya yatağında yatıyor ya pencere yanındaki koltukta oturuyordu. İçine kapanmıştı. Gözleri hiç benim gözlerime bakmıyordu. Zamanla çürükler, morluklar geçti. Ama o hala bana uzak kaldı. Sanki başka yerdeydi. Senin için de çok zor günler olmalı Paul, dedim. Ne de olsa sen kendin de çok gençtin. 15 yaşında. Başını salladı. Evet, lise ile üniversite arasındaki yaştaydım. 2 yıl erken başlamıştım okula çünkü. Yüzüme Paul gibi baktı. Sanki bu sıkıcı konudan bunalmıştı. Çok zeki bir çocuktum. Kendime göre bu yeni bulduğum arkadaşın yardımıyla da ilk defa olarak kanatlarımı deniyordum. Erkekler ne kadar şanslı. Keşke Katya da erkek olsaydı. Katya da ne kadar isterdi erkek olmayı. Ah bir erkek olsaydı. Erkeklerin arzına geçilmez. Haksızlık bu. Anlıyorum. Haksızlık. Erkek olmak o kadar güzel ki. Koluna dokundum. Haklısın. Haksızlık. Doğru değil. Nereden biliyorsun diye terslendi. Gözlerinde bir anlık nefret parıldadı. Sonra umutsuz bir acıma ifadesi içinde eriyip kayboldu. Evet, Katya erkek olmalıydı. Kısa bir sessizlikten sonra, Paul dedim. Az önce o Tons için ölmedi ama yaşamadı da demiştin. Ne demek istedin? Ne söyledimse onu. O Tons asla iyileşmedi. İyileşen Katya oldu. Bir gün kısa bir süre için odasından çıkmıştım. Döndüğümde onu ilk kez giymiş buldum. Beni neşeyle gülerek, konuşarak karşıladı. Enerji doluydu. Planlar anlatıp duruyordu. Parka gitsek mi diyordu. Belki yolda bir pastaneye de uğrarız diyordu. Karnı çok açtı. Canı belli bir pastayı istiyordu. Biraz da elbise alışverişi yapmak niyetindeydi. Sırtındaki elbisenin tek hoşuna giden elbisesi olduğunu söyledi. Belki fark etmişsindir. Her zaman beyaz giyer. Bekaret rengi mi? Bu son söz Paul'un alaycı tonuyla söylenmişti. Eski canlılığına, yaşam sevincine döndüğüne çok sevindim. Onu alıp Paris parklarında dolaştıracağımı söyledim. Pastanelerin raflarını bomboş bıraktıracak kadar pasta yedirecektim. Eve bir araba dolusu elbiseyle dönecektik. Hepsi de beyaz. Madem beyaz istiyor, beyaz alırdık biz de. Bunları anlatırken bir ara adını da söyledim. Kaşlarını çattı. Bana artık kendisinin Otonz olmadığını söyledi. Yeni bir adı vardı. Katya. Nasıl buldun diye sordu bana. Harika bir genç kız için harika bir isim dedim. Bundan sonraki haftalarda pek neşeliydi. Her an şarkılar söylüyordu. Hayat doluydu. Ama ne yazık ki bu sefer de kelime oyunlarına merak sarmıştı. Çift anlamlı sözler, kelimeleri başka anlam için kullanmalar, kafiyeler falan. Bu düşük düzeyli espri merak konusunda ona sitem edip duruyordum. Ama sonunda durumu fark ettim. İki ayrı anlamı olan kelimelerin, iki ayrı gerçeği ifade eden simgelerin, onun gözünde mantıksız olsa bile özel bir önemi, hayran edici bir niteliği vardı. Ne de olsa vücudunda iki ayrı kişilik yaşamıştı onun. İlk haftalarda belli etmeden başına gelen olaya biraz değinmeye, konuyu açmaya çalıştım. Rahatlayıp benimle o konuda konuşabilmesini istedim. Bunda utanılacak bir şey olmadığını, olayın onun suçu olmadığını görsün istedim. Hatta bir keresinde o adamın adını bile ağzıma almak cesaretini gösterdim. Laf arasında tabii. Hafife aldı, şaka tonu da bana artık pek görünmüyor dedi. Sonra da acaba ona hayran olduğum için mi kaçtı bizlerden diye takıldı. O zaman anladım. Gitmişti. Unutulmuş, yok olmuştu o olay. O korkunç sahne belleğinden tümüyle silinmişti. Otons o anıyla bir arada yaşayamazdı. Bu yüzden onun yerine Katya geçmişti. O aynı anıya sahip değildi. Başına böyle bir şey gelmemişti. Yüzüme kendine özgü araştırıcı ve aynı zamanda eğlenen bakışlarla baktı. Hepsi bu kadar işte, anlıyorsun değil mi? Anıların hepsi gitmişti. Gitmişti. Bir daha gülümseyip omuzlarını hafifçe kaldırdım. Hepsinin tümüyle silindiğinden emin misin? Diye sordum. Gözlerinde bir anlık belli belirsiz bir değişiklik oldu. Bakışlar yumuşadı. Katya'nın bakışlarına dönüştü. Biraz yüzeyselleşti. Konuştuğunda ses yine Paul'ün sesiydi. Eh, ara sıra bir takım parçalar su yüzüne çıkıyordu tabii. Batan bir geminin enkazı gibi. Örneğin beyaz elbiseler, birden anatomiye merak sarması. Şu Avusturyalı'nın yazılarına ilgi duyması. Neydi adı? Freud herhalde. Farkında olmaksızın kendisine neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ve de bunların niçin olduğunu. Ama zehrin su yüzüne çıkması epey uzun sürdü. Yıllar aldı, yıllar. Sesi uzadı, söndü. Sanki zihni aklından geçen şeyi boşaltmış gibi. Gözü kucağındaki tabancaya ilişti. Kaşları çatıldı. Onu ilk defa görüyormuş gibi oldu. Sonra tabancayı kaldırıp göğsüne yasladı, kucakladı. Gözleri bahçeye ve bulutsuz göklere baktı. Paul dedim tedirgin bir sesle. O tabancayı alabilir miyim? Ne? Yüzüme komik bir inanmazlık ifadesiyle baktı. Ömründe bundan saçma bir öneri duymamış gibiydi. Tabii ki alamazsın dostum. Ne saçma bir düşünce. Omurgamda bir korku duygusu dolaştı. Ayağa kalkıp gerindim. Konuşurken biraz yürüsek olmaz mı? Dedim. Yan tarafım uyuştu burada oturmaktan. İstersen. Önüme düşüp patika boyunca yürüdü. Paul'ün Alos'ta meydan kavgası sonundaki kasıntı yürüyüşünü hatırlatan adımlar atıyordu. Yürüyüş bana kafamı toplama fırsatı tanımış oldu. Bir tür anlayıp kazanmayı başardım. Katya'nın gerçeklerden kaçışı Pasitek'ten okuduğum tipik örneklere pek benziyordu. Klasik bir olaydı adeta. Ruh doktoru olmaktan o yazıları okuyunca vazgeçmiştim ben. Irza geçme olayı romantik ve yeni yetme Otoğuz'un duygularını öyle yaralamıştı ki artık yaşayamazdı. Bu yüzden de ölmüştü Otoğuz. Solgun hayalet olmuştu. Durmadan bahçede dolaşıyordu. Onun yerine ise Katya geçmişti. Yeni doğmuş, dolayısıyla bakire Katya. Her zaman beyazlar giyen Katya. Anatomiye ve psikolojiye ilgi gösteren Katya. Kucaklayıp öptüğüm zaman uzak bir hayale dalıp donan Katya. Yani başka bir deyimle fiziksel aşkın etkilerine uyabilecek olan vücudundan çıkmış, o utançtan uzaklaşmıştı. Dün geceki olay onu ne kadar üzmüş olmalıydı. Ayrılmamızın heyecanı içinde vücudundan ayrılmaya fırsat bulamamış, aşkın zevki bir an içinde sarıvermişti onu. Ne sersem ne budalaydım. Şimdi de her nedense artık Katya kişiliğini de kullanamaz olmuştu. Bu sefer de poli olma yolundaydı. Ama geçiş henüz tam olarak gerçekleşmemişti. İki kişilik arasında gidip geliyordu. Ne tam Katya ne de tam poldü. Neden sallanıp duruyordu iki kişilik arasında? Belki de kendisine olanları en iyi şekilde aradaki bu noktadan bakarak anlayabileceği için. Bana bir şeyler anlatıp duruyordu. Anlattıklarının arasında hem olaylar hem de olayların ardındaki düşünceler vardı. Onları ne Katya ne de Pol tek başına tam olarak anlayabilirdi. Birinin dışta, öbürünün içten bakışı bir araya gelince çok iyi anlaşılabiliyordu ama olay. Kendisi bu ıssız aralıkta kaldığı sürece kendi başından geçenleri ve kendi duygularını Pol'ün tarafsız bakış açısından görebiliyordu. Ama görüp incelemeyi bitirdiği zaman ne olacaktı? Yolculuğuna devam edip Pol mu olacaktı? Yoksa Katya'ya mı dönecekti? 21. ayrımın sonu, sayfa 219.